yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Özlem Yalçın, Şule Çankaya, kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz programımıza. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bu haftanın ödüllü sorusu sağlıklı olmak için ne yapmalı? Sizler sağlıklı olmak için neler yapıyorsunuz? Sorumuzun cevabını bekliyoruz. Telefonlarımızı yayınımız süresince ulaşabilir, cevaplarınızı yazdırabilirsiniz. 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız dedikten sonra elektronik posta yoluyla da iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da varız. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Sağlıklı olmak için ne yapmalı? Bu haftanın sorusu bu. Yarın çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Biz o dinleyicimizin siz olmasını istiyoruz. Evet, Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinleyelim. Şimdi sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin kalbimden geçenleri, anlamazsın. Anlatsam da nasılsa bu gece bulamazsın, kaybolan ümitleri bulamazsın, derdimin çaresini. İstesen de, istesen de nasılsa bu gece. Sen yine ismi çal söyle bildiğin gibi bu gece. Herkesin neşesi yerindeyken çal. Çal söyle bildiğin gibi bu gece. Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Eğlensin herkes, gülsün bu gece. Bilemezsin eski mutlu günleri, bilemezsin. O benim her şeyimdi, anlamazsın. Anlatsam da nasılsa bu gece. Bulamazsın elveda diyenleri, bulamazsın. Terk edip gidenleri artık çok geç. Artık çok geç nasılsa bu gece. Sen yine ismi çal söyle bildiğin gibi bu gece. Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce. Lay la la la la la la lay lay lay lay la la la la la lay. Eğlensin herkes, gülsün bu gece. Sen yine ismi çal söyle bildiğin gibi bu gece.
Herkesin neşesi yerindeyken çal.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin ilk konuğunu stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sayın Dilek Aslan bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
Evet, son yıllarda koruyucu hekimlik kavramı dile geliyor. Koruyucu hekimliğin Türkiye'de geliştiği, bunun en önemli ayağının da aile hekimliği olduğu belirtiliyor. Şimdi nedir koruyucu hekimlik diye bir başlayalım isterseniz.
Peki, tabii koruyucu hekimlik insanlar hasta olmasın diye, hastalıkları önlemek için yaptığımız tıp alanının bir disiplini ama halk sağlığı alanı. Yani toplum hekimliği, eski adıyla toplum hekimliği fakat şimdiki adıyla halk sağlığı ana bilim dallarında yapılanan bir tıp bilimi, tıp disiplini, tıp fakültelerinde konumlandığı itibariyle çok temel felsefesi tabii. İnsanlar hasta olmasın, hasta olmasın diye neler yapalım gibi başlıkları içeren, daha çok tıp öğrencilerine ama toplamda baktığınız zaman, topluma indiğiniz zaman toplumun bütün kesimlerini bu anlamda geliştiren.
Peki biraz açalım. Tabii. Neler girer acaba alanına koruyucu hekimliği?
Evet, aslında bugün şu anda radyoyu dinleyen, sizi dinleyen herkesin kafasında başka bir şey şekillenmiş olabilir kendi gereksinimine göre. Ama ben çok temel başlıkları söyleyebilirim. Tabii örneğin insanlar sigara içmesin, sağlıklı beslensin, düzenli uyku uyusun, yeterli uyku uyusun. Bunun yanı sıra güvenli cinsel ilişkiden bahsetmek mümkün. Bunun yanı sıra bedensel etkinlik, düzenli bedensel etkinlik, spor yapmak, fizik aktivite yapmak gibi pek çok bileşeni olan ve bunların hepsini birden içinde barındıran kavram olarak bir felsefe aslında. Yani bunun hekimlik alanındaki boyutuna biz koruyucu hekimlik diyoruz ama aslında halk sağlığı felsefesi olarak da düşünebiliriz çok genel anlamda konuştuğumuz
evet.
zaman.
Evet, uyku dediniz. Örneğin tabii stres de var.
Tabii.
Şimdi
tabii.
Stresten uzak kalmamız mümkün değil. Peki koruyucu hekimlik burada nasıl devreye giriyor? Stresten uzak kalma felsefesi mi var, bu felsefeyle mi hareket ediyor yoksa nasıl bir öneri söz
evet,
konusu
burada?
Evet,
aslında bizim birkaç tür tanım, koruyucu hekimlik tanımı içerisinde birkaç tür korumadan bahsediyoruz. Örneğin birincil koruma dediğimiz, tıpkı sizin biraz önce bahsettiğiniz stres yaratan durumlar olmasın, İnsanlar bu koşullarda yaşasın. Çok temelde böyle bakıyoruz. Ama
bu mümkün değil.
Bu mümkün
evet.
değil ama aslında azaltılabilir sonuçta. Yani stres yaratan durumları önlemek çok bireysel bir yaklaşımla olmuyor. Yani daha sistematik bir yaklaşım. Örneğin burada devletin de rolü oluyor. Bireyin kendisinin belki stres yaratan durumları hayatından çıkarması söz konusu ya da bir biçimde bulaşmaması söz konusu ama stresle karşılaştığı zaman da yapabilecekleri var koruyucu hekimlik ya da koruyucu sağlık felsefesi içerisinde. Biraz önce söylediğim riskler, sizin de eklemeler yaptığınız, çok güzel eklediğiniz başlıklar bir bütünlüklü felsefe aslında. Bu felsefenin tamamen toplumda yaygınlaştırılması için daha çok çalışıyoruz. Örneğin sigara içen bireylerin sigara içme davranışlarına bağlı olarak tedavi olanakları ya da sigaradan kurtulma başlıkları daha zor. Eğer biz bu insanları, sigara içen insanları çok küçük yaşlarda bu davranışlarıyla hiç karşılaştırmazsak toplum daha çok yararlanıyor. İnsanlar daha uzun yaşıyorlar, daha sağlıklı yaşıyorlar. Hastalıklarla, sigaraya bağlı olan hastalıklarla karşılaşmıyorlar. Dolayısıyla aslında en temelde bir müdahale yapmış oluyoruz topluma. Böyle
evet.
düşünebiliriz.
Evet. Peki şimdi hekimle hasta olunca tanışırız. Koruyucu hekimle nasıl tanışırız? Nerede tanışırız?
Her basamakta tanışabiliriz aslında. Koruyucu hekimle birinci basamakta, yani eskiden sağlık ocaklarımız vardı, şimdi aile sağlığı merkezleri ya da adının ne olduğu önemli değil ama ilk basamak, ayaktan hizmet aldığımız, tanı tedavi hizmetlerini aldığımız ama yatmadığımız, yatarak tedavi almadığımız kurumlarda ilk kez karşılaşırız. Kurum hekimiyle karşılaşma olanağımız var. Biraz önce söylediğim gibi kamusal sistemin içerisindeki ayaktan hekimi gördüğümüz.
Aile hekimliği.
Şimdi evet, aile hekimleri üzerinden alabiliyoruz ama tabii sadece boyutu hasta hekim ilişkisi değil. Sonuçta koruyucu hekimlik felsefesi aslında bir ekip hizmetini de gerektiren bir yaklaşım.
Kimler var o ekipte?
Bu ekipte çok tabii hemşireler var. Hı hı. Bunun yanı sıra çevreyle ilgilenen meslek grupları var. Sağlık mesleğinin pek çok alanında çalışan farklı isimlerdeki meslekler var. Bir ekip işi. Bu ekip işiyle hizmet eder. Koruyucu hekimlik felsefesinin çok temel bileşenlerinden, çok temel yaklaşımlarındandır. Bunun yanı sıra aslında ikinci basamakta da, yani yatarak hizmet gördüğü ya da hizmet aldığı birimlerde de koruyucu hekimlikle karşılaşır hastalar ya da başvuran kişiler. Örneğin hastanede de bir başka nedenle gittiğiniz zaman belki de bir başka riskin önlenmesi için bir biçimde bilgilenirsiniz, farkındalığınız artar. O yüzden hani bu basamakların her birinde, herhangi birinde koruyucu hekimlikle yaklaşımıyla karşılaşabilir.
Evet. Kişi. Ancak tabii hastanelere baktığımızda hekimlerin hastalara ayırdıkları zaman da çok önemli. Örneğin belki bir 30 dakika, 20 dakika ayırmanız gereken bir süreyi 10 dakikada verilen randevular nedeniyle 10'ar dakikada. Tabii bu da böyle olunca hekim çok fazla zaman ayıramadığından bu sefer tahlillere, tetkiklere yöneliyor. Bu da ülke açısından da maddi bir kayıp aslında. Hasta açısından da öyle.
Doğru.
Tahlile ve tetkike maruz kalması. Koruyucu hekimlik burada çok daha önem kazanıyor galiba.
Tabii yani hasta olmadığınız zaman zaten hizmetlerden, sizin söylediğiniz biraz önceki hizmetlerden daha az gereksinim duyacaksınız. Hı-hı. Yani birey olarak, değil mi? Böyle çok basit bir mantık aslında. Ama hekimin çalışma koşulları 14 Mart Tıp Bayramı'nda çok yaklaşıyor, değil mi?
Evet,
buradan
bu arada
meslektaşlarımızın Tıp Bayramı'nı da ben gönülden kutluyorum. Hekimlerin çok sorunu var sahiden. Çok istiyoruz hastalarımızla çok zaman geçirelim. Türk Tabipleri Birliği örneğin ve diğer meslek örgütleri, dünyanın başka yerlerindeki, hı hı, tabip birliklerinin önerdiği gibi 20 dakika, 25 dakika ayıralım. Ama ülkemiz koşullarında çok olanaklı olmuyor. Bu da tabii ne yapıyor? Çok daraltıyor. Bakış açımızı, hı hı, hastayla olan, hastanın gereksinimine karşılık verme çabamızı, bunların hepsinin önünde engel oluşturuyor gerçekten.
Evet.
O zaman sadece o günkü ya da o an başvuru anındaki sorununa çare bulma çabası içinde oluyor hekim. Biraz önce söylediğim diğer ayrıntılarla ne yazık ki çok fazla ilgilenme olanağı olmuyor. Yani böyle bir kısır, evet, döngü içine girebiliyor. Siz, evet, 10 dakika dediniz ama iyi niyetle 10 dakika. Zaman
10 dakika
zaman
bile
5
olmuyor,
dakika
zaman zaman, evet,
zaman 3, hı-hı, dakika. Yani bu tabii çok önemli bir kısıtlılık gerçekten.
Evet. Oysa sağlığın korunması açısından çok büyük bir öneme sahip.
Kesinlikle öyle tabii. Ama tabii sadece hasta hekim ilişkisine daraltmamak da gerekiyor sağlık hizmetini. Çünkü biraz önce söylediğim farklı meslek grupları var ama onun dışında aslında bütün politikalarda sağlık çok önemli bir yaklaşım. Bugün, hı hı, eğitimde de sağlık politikasının öncelenmesi, ekonomide de sağlık politikasının öncelenmesi son derece değerli. Böyle bir bakış açısı geliştirdiğimiz zaman aslında zaten hani o tedaviye daraltılmış yaklaşımı ya da o çizgiyi, sınırı biraz kaldırmak gerektiğini düşünüyorum kişisel mesleki deneyimim,
evet,
üzerinden de.
Evet, şimdi tıbbın yarısı tedavi hekimliği ise koruyucu hekimlik de bir diğer yarısı. Aslında en önemli yarısı
daha,
diyebiliriz.
Daha
değil
belki
mi?
Öncelikli olmalı.
Evet, evet, ilk yarısı, evet, evet, o olmalı. Peki gereken önem veriliyor mu acaba ülkemiz çapında baktığımızda?
Doğrusu bu tabii kişisel görüşümü aktarmak durumundayım bana sorduğunuz için. Ben meslek alanımın da hani bana verdiği birikim, hı hı, üzerinden daha çok çabaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bugün tedavi ağırlıklı bir sistem içindeyiz ne yazık ki. Özellikle çevreye yönelik koruyucu hekimlik hizmetleri ya da koruyucu sağlık bakış açısı biraz gerilerde. Bunu geliştirmek gerekiyor. Çünkü kişi bizim en önemli felsefemizdir. Kişinin çevresiyle bir bütün olduğu. Bugün birinci basamak sağlık hizmetine başvurduğumuz zaman daha çok bireysel hizmet alabiliyoruz. Oysa bizi çevreyle bir bütün olarak değerlendiren hı-hı. felsefenin aslında sağlık sisteminde çok daha öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çok bileşenli tabii. Bu kısacık zamanda bunların hepsine değinmek çok güç ama bütünlüklü bir bakış açısına ihtiyacımız var. Tabii bütün politikalarda sağlık yani evet. bunu herhalde anahtar sözcük olarak söyleyebiliriz.
Peki koruyucu hekimlik adına şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize, çünkü her yaştan dinleyicimiz var bizim, evet. her cinsiyetten dinleyicimiz var, neler önerirsiniz acaba?
Biraz önce söylediğimiz davranışları kendilerinde geliştirme çabası içinde olabilirler. Bir kere bu zararlı alışkanlık dediğimiz sigara içmek ve sağlıklı beslenmek. Sigara içmek bugün Türkiye'de ne yazık ki her 10 erkeğin 4'ü 15 yaş üstü, her 9 kadının da birisi ne yazık ki hala sigara içiyor. Toplamda da sokağa çıktığınızda her 3 kişiden birisi sigara içiyor. Oysa biliyoruz ki ülkemizde yine en çok ölümler sigaraya ve beslenme şişmanlık ya da diğer beslenme, sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla alakalı. Bu davranışları sağlıklı tarafa çekmek bireysel olarak yapılabilecek en önemli şey. Tabii yeterli bedensel etkinlik, fiziksel aktivite, haftada 150 dakika örneğin. Hani kişilerin kendi düzeninde kurgulayabileceği orta düzey, en buradan temel verebileceğimiz mesajlardan birisi yürüyüş, örneğin. Evet. Onun dışında uyku, düzenli uyku, stresle baş etme, stresli ortamlardan uzak durma gibi çok temel başlıkları bireysel olarak söyleyebilirim. Ama bunun yanı sıra tabii çevreye yönelik, örneğin kent meselesini de aynı şekilde, değil mi? Büyük bir kentte yaşıyoruz.
Bunları gerçekleştirmek
evet,
zor.
Türkiye'nin de şu anda %75'i, nüfusun %75-76'sı kentlerde yaşıyor. Hı-hı. O zaman sağlıklı kent talep etmeliyiz, değil mi? Sağlıklı kentlerde yaşamak, soluduğumuz hava, çevre kirliliği o kadar bileşenli ki hani bunların hepsini aynı potada eritebilecek yaklaşımlara da ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim.
Evet. Peki tüm bunlarla ilgili etkinlikler var mı? Bunların çerçevesinde yapılan faaliyetler?
Çok var tabii. Benim hepsiyle ilgili haberdar olmam mümkün değil ama kendi çalışmalarımız içerisinde doğrusu kadınlarla ilgili yapılan sempozyumlarımız var. Çok yakın zamanda yine Hacettepe Üniversitesi'nde kendi ana bilim dalımızda çocukla ilgili yapılacak olan bir çalışmamız var. Ama daha yakınını ben belki söyleyebilirim. O da Mart ayının 21'ine denk gelen bir tarihte sağlıklı kent talep ediyor. Hı hı. Ankara Tıp Odası yapıyor bu etkinliği. Yine bir halk sağlığı uzmanı, şu anda hayatta olmayan Doktor Nevzat Eren adına düzenlenen anma etkinliği kapsamında sağlıklı kent olmayı konuşacak örneğin Ankara'nın hı hı. hekimleri ya da Ankara'nın koruyucu hekimlikle uğraşan sağlık çalışanları. Pek çok şey yapılıyor tabii ki. İşte kamusal kurumlar yapıyor, Sağlık Bakanlığı yapıyor, meslek odaları yapıyor. Ama dediğim gibi bunların hepsini aslında aynı amaçla birleştirmek ve toplumun, bireyin ve toplumun sağlığını önce korumak, sonra da geliştirmek adına yapılabilecek müdahalelere, bütünlüklü bakan müdahalelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Evet, peki toplum bu konuda bilinçli mi acaba?
Toplum bu konuda tabii bu konu başlığına göre değişiyor. Örneğin bugün biraz önce de söyledim, sigaranın zararını bilmeyen kişi sanıyorum yok artık ama bilgi burada çok önemli olmayabiliyor. Yani bilgi...
Hayır, koruyucu hekime başvurma yolundaki bilinçten söz ettim.
Daha çok tedavi ağırlıklı bir sistemimiz olduğu hı hı. için bireyler daha çok sağlık kurumlarına tedavi hizmeti almak için gidiyorlar. Ama burada fırsatları hekim arkadaşlarımız pek tabii ki değerlendiriyor. Yani kendisine gelen başvuranları kendi bakış açısıyla yapılması gereken kimi hizmetler var. Çünkü örneğin 5 yaş altı çocuk geliyorsa mutlaka aşılamaları yapılıyor. Ya da gebe bir kadınla farklı bir nedenle karşılaşıyorsa yine o durumu için yapılması gerekenleri yapıyor.
Peki uluslararası alana baktığımızda Türkiye'yi nerede görüyoruz? Onlar bu durumda daha mı iyiler acaba?
Ülkelerin koşulları birbirinden çok farklı şüphesiz. Yani böyle bir kıyaslama, ama şunun üzerinden bir kıyaslama yapabiliriz. Örneğin Türkiye'de bebekler ölüyor mu? Ya da Türkiye'de anne ölümleri nerede? Çok temel göstergelerimiz üzerinden. Bu noktada ilk ülkeler arasında değiliz gerçekten. Bunun için çabaya ihtiyacımız var, ama bizden daha kötü ülkeler de var şüphesiz. O yüzden hani bu sorunuz tabii çok zor bir soru. Yanıtlaması çok zor bir soru. Ayrıntıları çünkü çok farklı ve fazla. Ama hani koruyucu hekimlik uygulamaları diye söyleyelim. Hani koruyucu hekimlik çünkü çok tekil bir şey, ama koruyucu hekimlik uygulamaları ve felsefesi zaten toplum sağlığını geliştirmek için uygulamalar bütünü. Hani bu noktada çabalar var ama eksik ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum doğrusu.
Evet, umarız aradaki bu açığı en kısa zamanda kapatırız diyelim. Daha çok tedavi amaçlı değil de tıbbın o diğer yarısı olan koruyucu hekimlik amaçlı o doğrultuda tedavilerle devam ettirelim bu süreci diyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi, aynı zamanda halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sayın Dilek Aslan'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken yine müzik diyoruz hayatın seslerinde.
İçimde duyuyorum, kim bilir kimin çocuğusun, gözlerinde güneşi görüyorum. Bir yerlerde bir çocuk doğdu, sancısını içimde duyuyorum, kim bilir kimin çocuğusun, gözlerinde güneşi görüyorum. Küçük dünya gibi varlığın, sırtında dünyayı taşıyorsun. Güzel bebek buram buram, insan sevgi kokuyorsun. Bir küçük dünya gibi varlığın, sırtında dünyayı taşıyorsun. Koyuyorsun.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, biz yayınımıza girmeden önceki haberlerde Türk pop müziğinin o efsanevi ismini kaybettiğimizi duyurduk haberlerde sizlere. Erol Büyükburç'un vefatını öğrendik. Şimdi müzik eleştirmeni Sayın Murat Meriç var telefon hattımızda. Kendisine merhaba diyelim, iyi günler.
Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, Türk pop müziği o efsanevi ismini de kaybetti. Popüler batı müziğini başlatan isim Erol Büyükburç'u kaybettik. Siz neler söyleyeceksiniz Sayın Murat Meriç?
Çok büyük kayıp elbette. Çünkü hani bugün artık böyle bir karikatür olarak anıyorduk belki onu ama Türkiye'de pek çok şeyi başlatan isim aslında Erol Büyükburç. Bugün Türkiye'de bir pop müzikten söz ediyorsak bunun müsebbibi Erol Büyükburç'tur. Çünkü çok insan için o olmasaydı pop müzik olmazdı denilebilir. Fakat Erol Büyükburç olmasaydı sahiden olmazdı. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü bugün pop müzik adına ne dinliyorsak ilk yapan Erol Büyükburç'tu.
Evet, kendine özgü figürleri vardı. Tarihin o en önemli isimlerindendi Türk pop müziği anlamında.
Mutlaka. Zeki Müren Alaturka'ya ne getirmişse Erol Büyükburç pop'a onu getirmişti aslında ve Zeki Müren'den daha önce yapmıştı bir kısım yenilikleri. İşte kostümler kendi dikerdi, kendi giyerdi, sahne tasarımı, tablolar, Türkiye'deki ilk klipler hatta Erol Büyükburç'un oynadığı filmlerde kendisi özel klip çekerdi, adı klip değilken bunu yapardı. Türkiye'deki ilk turneyi yapmıştı. Türkiye'nin ilk pop starı bir kere her şeyden öte. Yani bugün en büyük pop starımız kimdir? Düşünelim Tarkan diyelim mesela. Tarkan'dan çok daha büyük bir popülariteye sahipti o dönemde Erol Büyükburç. 1962 yılında ilk turneyi yaptı. Turnede şöyle fotoğraflar var. Şahit olamadık elbette ona ama fotoğrafları görüyoruz. Erol Büyükburç'un arabası omuzlarda karşılanıyor gittiği şehirde. Bu çok büyük bir şey yani. İnsan omuza alınır fakat arabasıyla omuza alınmaz. Hani bu nasıl bir sevgi ise çok enteresan bir durum.
Evet, o dönemde belki layık oldukları ilgiyi, sevgiyi gördüler ama sonrasında son döneme baktığımızda neler söyleyeceksiniz? Çünkü 79 yaşında kaybettik kendisini, evet. Evinde evet. Ölü bulunmuş olması, yarın vereceği bir konser olması Bursa'daki neler aktaracaksınız bununla ilgili?
Ya Erol Büyükburç her şeyden önce çok çalışkan bir isimdi. Hala çalışıyordu. Sadece konser verme anlamında değil de pek çok proje de yapıyordu bir taraftan. Yani daha yeni konuşmuştuk kendisiyle ve bir sürü projesini anlatmıştı bana. Sürekli yeni projeler üreten.
Neler vardı o projeler içerisinde Sayın Meriç?
Türkmanya diye bir projesi vardı. Son dönemde çok son birkaç yıldır çok üstünde durduğu bir projeydi. Bu türküleri daha batılı bir soundla, Anadolu pop gibi değil, bugünün soundını uydurarak söylemek. Onun dışında Nasrettin Hoca fıkralı bestelemek ve bunları çocuklara müzikle anlatmak gibi bir projesi vardı ki bunu çok daha öncesinde zaten bir kısım masalları ve fıkraları bestelemek suretiyle yapmıştı. Değişik iller için besteler yapıyordu. Türkiye'nin 71 ilini bir şekilde besteleyip onlarla ilgili şarkıları hepsini bir albümde toplamak gibi bir niyeti vardı. Alaturka'dan Batı müziğine bir kısım aktarımlar yapıyordu. Tangolar besteliyordu ve söylüyordu. Kendi tangolarını ya da bazı yabancı tangolara söz yazıyordu. Yani hiç durmuyor. Sürekli çalışıyordu. Ne zaman evine gitsem sürekli bana yeni kayıtlar dinletiyordu. Yeni bestelerini gösteriyordu. Ve sürekli anlatmak, dinletmek ve bunları kaydetmek istiyordu aslında.
Hala?
Yaptığı şey buydu. Çok evet. Çıkandı. Çok şaşırttı ölümü açıkçası.
Evet. Hala Türk pop müziği adına bir şeyler yapma çabası içerisindeydi. Bir şeyler üretme çabası içerisindeydi.
Zaten hepsinin rock'n'roll'dan Anadolu pop'a hepsinin altında onun imzası var aslında bir taraftan. Zaten yapmıştı. Zamanının çok ötesindeydi 1960'larda. Aslında 70'leri 80'leri yaşatıyordu.
Evet. Gerçekten kendisini saygı ve rahmetle analım. Size de çok teşekkür edelim programımıza konuk olduğunuz için. Bizlere Erol Büyükburç'tan söz ettiğiniz için sağ olun, var olun diyelim. Şimdi hangi şarkısını dinleyelim acaba? Hangi şarkısını dinletelim dinleyicilerimize? Little Lassie diyelim mi Sayın Murat Meriç? Alo? Evet, sanıyorum telefon bağlantımız da kesildi. Müzik eleştirmeniz Sayın Murat Meriç'e teşekkür ederken şimdi Erol Büyükburç'un söyleyeceği parçayı kulak verelim.
Now I tell a story about a girl named Lucy. She was born in a small town where I was so proud. Oh, little Lucy, please come to me. Oh, little Lucy, you are my sweetie. So when we started to love each other, but we had the border, 'cause her mother. Oh, little Lucy, please come to me. Oh, little Lucy, you are my sweetie. I so wonder, does she love me still? I so wonder, will she make me thrill? I so wonder, but sure she's an angel. Oh, little Lucy, hold me tightly. Oh, little Lucy, stay with me. Does she love me still? I so wonder, will she make me thrill? I so wonder, but sure she's an angel. Oh, little Lucy, hold me tightly. Oh, little Lucy, stay with me.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin son stüdyo konuğunu aldık stüdyomuza. Bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız yine bizimle birlikte. Merhabalar. Bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz dinleyicilerimize. Şimdi yaşamamızı devam ettirmemiz için hayati öneme sahip olan doğal kaynaklar nüfusun hızla artmasıyla birlikte ve bilinçsiz tüketimle değişiyor tabii ki ve olumsuz yönde etkileniyor tabii. Hem coğrafi çevre hem ekolojik çevre ciddi zarar görüyor bu anlamda. Tabii ki bunlardan en önemlisi de su kaynaklarımız tükeniyor.
Öncelikle merhaba. Evet, yaşamın temeli su değil mi? Yani su olmazsa bir yaşamdan söz etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla su bizim hayatımızın, daha doğrusu varoluşumuzun en önemli araçlarından bir tanesi. Ancak su ile ilgili bildiklerimizin hani çok da doğru şeyler olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle yani su insan hayatında neler yapmış? Bir kere yaşamın sürekliliğini sağlaması ve yaşamı temeli olmasının dışında kültürleri şekillendiriyor. Uygarlıkların kaderini belirliyor. Dikkat ederseniz tüm tarih boyunca uygarlıklar mutlaka bir su kenarında kuruluyorlar. Yani suyla yaşam arasında, oluşan kültür arasında büyük bir etkileşme var.
Susuzlukla karşı karşıya kalanlar, şartı, yaşamın ta kendisi aslında.
Zaten susuzlukla karşı karşıya kalanların kaderi yok olmak. Bunun tarihte örnekleri de var. Mezopotamya'da ki Ur ile Hindistan'ın Indus havzasındaki Mohenjo-daro kentleri mesela susuzluk, su kıtlığı yüzünden yok olmuş kentler olarak anılıyor.
Evet, aslında şimdi de değişen bir tablo var. O bol miktardaki kaynakları yavaş yavaş tüketmeye başladık galiba. Sadece Türkiye'yi değil, sadece bizim ülkemizi değil, tüm dünyayı böyle bir tehlike bekliyor aslında.
Evet, sizce ne kadar çok suyumuz var?
Hiç bilmiyorum, ne kadar? Aslında ne kadar yetecek kadar, ne kadar suyumuz var?
Aslında tabii hani, güneş sisteminin
mavi gezegeninde yaşıyoruz. Biz üç tarafı sularla çevrili bir ülkeyiz.
Sadece Türkiye için, Türkiye için değil, dünya için de aynı şey söz konusu. Dünyanın çok büyük bir kısmı sularla kaplı. Ancak bu suların dünyadaki bütün toplam suya 100 birim dersek, bunun %97,5'u tuzlu sular.
kullanamıyoruz.
Hmm. Evet.
Geriye ne kalıyor? %2,5'luk bir tuzlu su.
Tatlı
ve kullanabileceğimiz su kalıyor. O tabii bunun da bu %2,5'luğu bir 100 birim kabul edersek %79'u kutuplarda buzul halinde.
Hmm.
Ondan sonra %20'si de yer altında. Toplayınca %99 ediyor. O halde yüzeyde dolaşan sular %1. Yani bütün insanlık bu %1'lik suyu kullanmaya, tüketmeye çalışıyor.
Nüfus tabii artıyor.
Evet, Su Vakfı bir araştırmasında bu miktarı, yani insanın kullanımında ya da yaşama temel olan su miktarı ile ilgili şöyle bir örnek veriyor. 3334 bardak su doldurun. Bütün insanlık bunun sadece bir bardağını içebiliyor.
Nasıl olacak?
Oluyor. Şu andaki haliyle olan bu. Evet, aslında su çok, gerçekten çok değerli. Mavi altın olarak da anılıyor. Çok şeye göre baktığımızda, aslında tarihsel sürece baktığımızda suyun bir savaş konusu olacağı ya da suyun bir sorun olacağı, suyun bir kıtlığa yol açabileceği ve insanlar arasında politikaları belirleyeceği bir şey olduğunu düşünmek herhalde 1800'lü yıllarda kimsenin aklına gelen bir şey değildi.
Evet.
Ancak özellikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bazı kirlilikler suyun karakterini değiştirmeye başladı.
Hı hı.
Bu değişim önce işte yani hani bu sanayi devriminden önce var olan kirlilik bizim işte hani foseptik dediğimiz, lağım dediğimiz doğal kirliliklerdi.
Evet.
Zaman içerisinde önce tarıma yönelmeyle birlikte sanayi devriminden sonra tuzlanma dediğimiz bir kirlilik başladı.
Hı hı.
Ondan sonra onun hemen akabinde tuzlanmadan sonra ortaya çıkan kirlilik 1940'lardan sonra gübrenin ortaya çıkmasıyla birlikte nitrat kirliliği dediğimiz bir kirlenme başladı. Metal kirliliği başladı. Ondan sonra radyoaktif kirlilik başladı. Sonra üretime yönelik olarak yine organik kirlilikler başladı. Arkasından da 1960'larda asit yağmurlarıyla karşı karşıya olan bir dünya ile buluştuk. Evet, şimdi gerçekten aslında bütün dünya üzerinde insanın kullanabileceği su oldukça sınırlı. Bu sınırlı suyun dünya üzerindeki dağılımı da eşit değil. Yani bazı bölgeler çok yağış alıyor, bazı bölgelerde bütün su buzullar içinde tutuluyor, bazı bölgelere de hiç yağış düşmüyor.
Peki küresel ısınmayla o buzulların erime ihtimali nedir?
Evet, ama eriyen buzulların tatlı su kaynağı olarak kalmasını nasıl sağlayacaksınız? O buzulları da tuzlu denizler çevreliyor.
Evet.
Yani dolayısıyla mevcut su kaynaklarımızı çok iyi korumamız, kollamamız ve kirletmekten kaçınmamız gerekiyor.
Evet, yani doğal sermaye kısıtlı.
Kısıtlı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi aslında su kendini yenileyebilir bir döngü içerisinde çalışıyor ve insanların genel kanısı suyun sürekli ve sonsuz yenilenebilir bir madde olduğunu düşünmesi. Halbuki burada sürekli ve sonsuz olan döngünün kendi işleyişi. Kirlenmiş bir suyu yeniden temizlenmesi için bazen binlerce yılın geçmesi gerekiyor. Ayrıca su kaynakları bir de yeraltı suları ve işte yüzeysel sular diye de ayrılıyor. Yeraltı sularının örneğin kirlettiğiniz bir yeraltı suyunun kendini yenilemesi bazen binlerce yılı bulabiliyor. Yüzey suları görece daha hızlı kendini yenileyebiliyor ama bu yenilenme onların akışkanlığıyla ilgili olarak. Karasal alanda yanlış hatırlamıyorsam, ya peki bu su döngüsü nasıl işliyor da biz suyu yeniden elde ediyoruz? Karasal alanda ve işte okyanus üzerinden bir buharlaşma söz konusu oluyor. Karasal alandaki buharlaşma her zaman okyanus üzerindeki buharlaşmayla beslendiği için buharlaşandan daha çok yağış rüzgarlarla taşınarak kara üzerine düşüyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Siz işte hani okyanus sularını özel bir yöntemle buharlaştırıp su miktarını arttıramıyorsunuz. Suyumuz hep aynı miktarda kalıyor.
Peki göller?
Kirlettikçe de azalıyor. Aynı şey.
Aynı şey.
Aynı şey. Yani mekanizma aynı işliyor. Şimdi ülkemize baktığımızda biz hakikaten su bakımından 1900 50'lere kadar bu meseleleri hiç tartışıp konuşmamışız, su meselesini. Çünkü o zamanın nüfusu böyle bir meseleyi gündeme getirmeyecek kadar farklı bir yerde duruyormuş. Çok daha azmış. Kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 8900 civar kilometre küpün üzerindeymiş. Bu bakış açısıyla siz o zaman su zenginisiniz.
Ama peki şimdi baktığımızda ne kadar yani, suyumuz var, bize ne kadar yetecek?
Son rakamları bilmiyorum.
Kötü bir tablo çünkü ortaya çıkan.
Yıllık, kişi başına düşen yıllık su miktarının 1000 metreküp civarında olduğu tahmin ediliyor ki bu da ülkemizin bir su fakir ülke olduğunu söylemek için ya da en azından çok yakın gelecekte bu duruma düşeceğini söylemek için yeterli bir rakam evet. diye düşünüyorum.
Tabii şimdi kısıtlı kaynakların yanlış kullanılması ve bu kaynaklar için süren rekabetler, dünyanın karşı karşıya olduğu problemler hep bizi bu noktaya getirdi. Daha da kötü noktalara götürecek. Sizin anlattıklarınız çerçevesinde baktığımızda tablo çok kötü gerçekten.
Evet, çünkü şimdi düşünün 1800'lerden önce su insanların ihtiyaçlarına hizmet eder. Bir maddeydi. Sanayinin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi su kullanımını sanayi ve teknolojide de çok arttırdı. Nüfus artıyor, sanayi ve teknolojideki su kullanımı artıyor. Ama bunların özellikle sanayi üretimlerinden çıkan suyun temizlenmemiş, arıtılmamış olması ve o haliyle doğaya aktarılması hem doğanın kendi yapısına zarar veriyor hem bir de suyun hani uzun yıllar boyunca kazanılamayacak şekilde kirlenmesine yol açıyor. Bu tabii çok büyük bir kayıp. Yani düşünsenize öyle bir gün gelecek ki insanlar su için gerçekten savaşacaklar. Hatta yavaş yavaş bunun belirtileri de var. Yani hani şu anda nasıl petrol konusunda yıllardır süren bir politik savaş ya da real savaşlar varsa.
Petrol dediniz de gıda ve petrol fiyatlarındaki artışın sebebi de su aslında.
Evet belki de çünkü su bağımlılığını değiştiremiyorsunuz. Kaldı ki petrolü alternatif enerji kaynağı üretmeniz mümkün ama su için bunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Gerçekten çok sınırlı bir kaynağımız var. Bu kaynağın elinde bulunduranlar muhtemelen çok güçlü olacaklar. Belki biliyorsunuzdur biliyorum tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmı kutuplarda ya da yer altında olabilir ama dünyanın en büyük tatlı su kaynağı da bugünkü Rusya sınırları içerisinde. Dolayısıyla hani örneğin böyle bir su zenginleşmesi söz konusu olduğunda herhalde Rusya dünyanın en iddialı ülkelerinden biri haline gelecek diye düşünüyorum.
Peki alışkanlıklarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor bu trajik sondan kaçınmak için?
Tabii ki alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor. Bir kere suyun ne kadar değerli bir madde olduğunu fark etmemiz ve ona hunharca ve kötü davranmamamız gerekiyor. Her zerresini özenle korumak zorundayız. Bir de tabii biz şimdi bu susuzluk meselesini tam olarak anlayabilmiş bir ülkede, bir coğrafyada yaşamıyoruz ama kafanızı azıcık uzatınca Afrika'da yaşanan meseleler çok ciddi sorunlar. Susuzluk çok büyük bir problem ve suyun insanları taşınması da ayrı bir problem. Ayrıca su giderek daha değerli bir madde haline geliyor. Kimse ona boşuna mavi altın demiyor. Siz hatırlıyor musunuz pet şişeyi ilk ne zaman aldığımızı? Yani ben çocukken biz öyle suyu her yerden temin edebilir durumdaydık. Ama zaman içerisinde biraz da su kalitesi nasıl ifade edeyim
değişmesi
su kalitesinin
mi?
Değişmesini de bahane ederek evet. sektörler gelişti ve su şimdi dünya pazarında ciddi bir malzemeye dönüştü. Ülkeler arası alışverişler var, şehirler arası alışverişler var. Bu tabii maddi alışveriş olmuyor. Ülkesel çözüm aradığınızda örneğin Konya Ovası'nda ki bütün yeraltı sularını tükettiğimiz için şimdi bir başka kaynaktan Manavgat çayından Konya Ovası'nı beslemek zorunda kalıyoruz. Ya da İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için işte Meren çayının yani başka havzaların sularını o bölgeye taşımak zorunda kalıyoruz. Bir de bütün bunların dışında insanın doğal su hakkı diye bir gerçeği var. Yani bir insan günde en az 20 litre su tüketme hakkına sahip. Bu hakkı elinden alırsanız ticari bir şekilde onun aslında yaşam hakkını elinden almış oluyorsunuz. Hı-hı. Bu konuda tabii çevreciler oldukça duyarlı, mücadeleler veriliyor.
Çevreciler duyarlı ama bireyler aynı duyarlılıkta tabii değiller herhalde. Çünkü besinlerin yakılması ve sindirilmesi bile suya bağlı.
Kesinlikle
aslında değil
öyle
mi?
Yani insanın yaşam, hı hı, temeli. Ama bir başka küçük gerçeğe daha değineyim. Yani bütün dünya nüfusu içerisinde suyu en çok kullananlar, ekonomik düzeyi en yüksek olanlar. Örneğin Avrupa'da 200 metreküp su kullanırken ABD'de 500 metreküp'e kadar çıkıyor su kullanımı. Ama bunun karşılığında Afrika'daki bir insan o 20 litre suya bile erişemiyor. Bizim coğrafyamızda da aslında çok farklı değil durum. Yani eğer Karadeniz'de yaşıyorsanız, Doğu Anadolu'nun zengin kar kaynaklarından yararlanıyorsanız o suları çok güzel kullanabiliyorsunuz. Ama İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ya da Akdeniz bölgesinde yaşıyorsanız pek de o kadar şanslı sayılmazsınız su bakımından. Susuz Yaz filmini hatırlar mısınız?
Evet.
Su meselesinin işlendiği, 60'lı yıllarda işlendiği, hı-hı, çok önemli filmlerden birisidir o da.
Çok önemli. Ama ne kadar ders olmuş o film,
evet,
bize.
Sanırım insanın bazı meselelerden ders çıkarması biraz zor oluyor.
Evet. Umarız o günlere kalmayız. Gerekli bilince ulaşırız, ulaştırılırız.
Evet. Bu aslında hep birlikte, hı-hı, el ele vererek üstesinden gelebileceğimiz bir sorun. Tıpkı küresel ısınmayla mücadele gibi.
Evet. Üstesinden gelmemiz gereken de bir sorun aslında herhalde.
Gelmezsek zaten
değil mi?
Gelecekten söz edemiyoruz.
Söz etmek mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Bugünkü aktardığınız bilgiler için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız'la birlikteydik. Hayatın Seslerinin bu son bölümünde. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türk pop müziğinin o efsanevi ismini kaybettiğimizi duyurmuştuk programımıza girerkenki haberlerde ve programımız içerisinde müzik eleştirmeni Sayın Murat Meriç ile telefon bağlantısı yaptık. Erol Büyükburç'u birazcık da olsa anmaya çalıştık siz sevgili dinleyicilerimiz için ve bir parçasını dinlettik ama şimdi yine bir parçası var ki bugün biz sizlere onunla veda edelim istiyoruz. Hepimizin çok bildiği, hepimizin çok severek dinlediği ama bugün şu dakika itibariyle farklı bir zevkle dinleyeceğimiz bir parçasıyla veda edelim istiyoruz. Bir başka sevgiliyi sevemem diyecek Erol Büyükburç. Biz de kendisini anarken Hayatın Sesleri bugünlük burada sona eriyor diyoruz. Yarın yine 15 haberlerinden sonra birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Sesleri.
Bilecik 25 yıl. Ben bu ya. Bu cam. sohbet konusu.